zarea e o să putem așa.
Nasılsın? Evet, dinliyorum.
Türkiye'nin öncülüğünde Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine getirdiği Kudüs tasarısı Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edildi.
Nasıl bir tasarı?
Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği kararını hukuken geçersiz sayılmasını öngörüyordu. Tasarı Amerika veto edince...
Türkiye mi getirdi bu kararı?
Mısır'ın öncülüğünde Türkiye'nin de desteğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilmişti.
Birleşmiş Milletler de 14 üye kabul etti. Sadece Amerika veto ediyor.
Daimi üye olduğu için veto hakkı var.
Bu veto işi biraz acayip bir şey ya. Bu mantıklı bir şey değil. Bunu nasıl makul görüyorlar ya?
Evet.
Var mı öyle başka vetocu?
Var evet.
Kim? Rusya.
Çin, İngiltere.
Fransa.
Birbirinin kararını veto edemiyorlar mı?
Edemiyorlar hocam.
Birbirinin kararını veto ediyor.
Evet.
Ama geçerli olmuyor herhalde. Bir veto işi bitiriyor mu?
Evet.
Cumhurbaşkanımız herhalde dünya 5'ten büyüktür diye söyledi ama çok şey olmadı. Taraftar bulmadı.
Ha. Evet. Dünyanın 5'ten büyük olması için İttihat-ı İslam gerekir. Türkistan Birliği gerekir.
İnşallah.
İttihat-ı İslam olmadan dünya 5'ten büyük hiçbir zaman için olmaz. 5'ten hep küçük olacaktır. 5'ten büyük olması için tek şart İttihat-ı İslam'dır. İttihat-ı İslam olunca istesen de istemesen de dünya 5'ten büyük olmuş oluyor. Ama adamlar gelip uyuyorsa toplantılarda o zaman olmaz. Evet, dinliyorum.
Rusya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan Kudüs'le ilgili karar tasarısının kabul edilmemesini üzüntüyle karşıladığını belirterek Amerika'yı uluslararası toplumun iradesine aykırı davranmakla suçladı.
Evet. Şimdi ne yaptı Türkiye? İslam ülkeleri Doğu Kudüs'te Filistin'in başkenti olarak kabul ediyoruz dedi. Ne olmuş oldu? Kudüs başkent olmuş oldu. Bu dolaylı yoldan İsrail'in de oraya başkent yapmasını kabul anlamına geliyor. Çünkü onlar yapıyorsa, yapılıyorsa başkentse zaten orası onlar için de başkent olmuş oluyor. Yani o anlama geliyor. Legalleştirmiş oldu yani o konu. Oradaki hüküm odur. Dolayısıyla onlara hukuki bir zeminde oluşmuş oldu. Çünkü diyecek ki bak Doğu Kudüs'te Filistin ne dedi? Biz burayı başkent ilan ediyoruz. Kudüs'ü başkent ilan etti. Değil mi? Biz de kendi bulunduğumuz bölümü başkent ilan ediyoruz dediğinde söylenecek söz kalmıyor. Çünkü başkenti kabul etmişsin. Yani İslam ülkeleri birleşip toptan kabul eder başkenttir diye. Hatta Türkiye'de büyükelçilik düzeyinde başkent olmasını kabul ettiğini söylüyor. O zaman tamam. Bunların bir iş yere varılmaz. Yani İslam ülkeleri eğer samimiyseler İttihat-ı İslam istesinler. Yani bunlar biraz tribünlere yönelik tavır gibi görülüyor. Yani istemiyorum ama yan cebime koy der gibi. İstemiyorsan, Filistin'in ezilmesini, rahatsız olmasını istemiyorsan, kan dökülmesini istemiyorsan, Irak'ta, Suriye'de, diğer İslam ülkelerinde kan dökülmesini istemiyorsan, İttihat-ı İslam'ı oluşturursun, konu kökünde biter. Her biri çıkıp ayrı ayrı nutuk atıyor. Samimi değiller. Çünkü istese, İttihat-ı İslam'ı istiyoruz dese bitecek. O gün biter. İstemeyip arkasından böyle nutuk atmaları çok samimiyetsiz görünüyor. Yani birçok ülke için bu geçerli. Böyle hamasi nutuklar atıyorlar. İşte Filistin şöyle, Filistin böyle. Peki İttihat-ı İslam? Ha yok, oraya yanaşmıyoruz diyor. Ama Filistin'in kurtuluşunu istiyoruz diyor. Ya Filistin, Suriye'nin kurtu onu da istiyoruz diyor. Irak, Irak'ın da istiyoruz diyor. E o zaman İttihat-ı İslam olsun diyor. Ha yok, ona karşıyız diyor. Alay mı ediyorsun sen ya? Ne kadar samimiyetsiz bir insan. İslam birliği oldu mu konu biter. Kökünden hallolur. Hepsi biter. Bir tek Tayyip Hoca bu konuyu savunuyor, anlatıyor. Diğerleri susuyor. Bak Tayyip Hoca diyor ki, İslam dünyasının birliğine, beraberliğine ve dayanışmasına en fazla ihtiyaç hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bu dönemde İslam ülkelerinin aralarındaki yapay sorunları bir tarafa bırakarak yek vücut olmaları, birbirine kenetlenmeleri gerekiyor. Çok net açıklama. Yalnız Tayyip Hocam, şimdi bu bir ikinci, üçüncü, dördüncü olabilir. Bunu 313'e tamamlasın. Bak 314'ünde İslam hakim olacak.
İnşallah.
Desin. Dediğimi görecek.
İnşallah.
Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasını dinleyebiliriz.
Bakayım.
İslam dünyasının birliğine, beraberliğine ve dayanışmasına en fazla ihtiyaç hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bu dönemde İslam ülkelerinin aralarındaki yapay sorunları bir tarafa bırakarak yek vücut olmaları, birbirlerine kenetlenmeleri gerekiyor.
Helal olsun Tayyip Hocama. Dün de söyledi, bugün de söyledi. Mübarek Allah'ın izniyle aşka geldi yani. Bundan sonra Tayyip Hocam sürekli bunu söyleyecek, göreceksiniz. İttihat-ı İslam oluncaya kadar, Deccaliye sökülünceye kadar İttihat-ı İslam istemeye devam edecek. Allah'ın izniyle. Evelallah. Helal süt yenmiş çünkü. Helal süt yenmiş insan böyle olur. Yedi ceddine rahmet olsun. Evet, dinliyorum.
Münafık olan kişi ben münafığım der mi?
Münafık debelenmesinden münafık olduğunu anladığı anlaşılır. Yani debelenme şeklinde. Uslubundan anlaşılır. Yani çünkü iki türlü anlar. Bir, hayatından anlar. İki, debelenme şeklinden anlaşılır. Kendi de anlar. Fakat hayasız ve yüzsüz olduğu için, din onun için önemli olmadığı için yani münafıklık iddiası onun için herhangi bir meslek iddiası gibi gelir yani. Çok sıradan görür münafıklık iddiasını. Bir mümin için bu çok ağırdır ama münafık için münafıklık iddiası şaka gibidir yani, çok sıradan bir şeydir. Mesela nasılsın, iyi misin der gibi. Yahut yüzüne yağmur yağıyor gibi gelir. Yani münafık çok haysiyetsiz, yüzsüz ve kaşardır. Dolayısıyla yani münafık olmak, ya dini kabul etmiyor ki münafıklık onun için bir konu olsun. Ama zahiren dini kabul ediyormuş gibi göstertir ki Müslümanlara mücadele edebilsin. Ama dini kökten kabul etmez münafık. Çünkü dini kabul etmiş olsa ateizme karşı mücadele eder, Darwinizme karşı mücadele eder, Kur'an'ı yaymak ister, Müslümanların birlik ve beraberliğini savunur. Münafık, Müslümanların birlik ve beraberliğinin bozulmasını ister. En çok istediği budur, birinci hedef budur. Birlikteliklerini yok etmek ister. Müslümanların bütün gücünü kırmaya çalışır kendi kafasınca. Küfür onu ilgilendirmez. Küfür hiçbir şekilde hedefinde değildir. Darwinizm hiçbir şekilde hedefinde değildir. Mesela homoseksüellikle mücadele, İngilizlerin devletiyle mücadele, yani bir münafık için gülünüp getirecek konulardır. Bilakis onlarla iş içedir. Tam anlamıyla destekler, tam anlamıyla atak halindedir. Ama münafığa dinsizlik iddiası, münafıklık iddiası iltifat gibi gelir. Yani çok hoşuna gider. Yani Müslüman da mesela bu bir hakaretken, çok vahim bir şeyken, münafığın hiç rencide olmadığı, rahatsız olmadığı, çok makul gördüğü bir iddia olarak görür. Dolayısıyla münafıkla mücadelede sen münafıksın demek, ayetlerle anlatmak sadece Müslümanlara ibret olması için faydası olur. Münafığa bir etkisi olmaz. Münafık zaten aklı gitmiş oluyor. Ama münafığı Allah cezalandırır. Yani o bir mucizedir. Allah huzurunu kaçırır, aklı gider. Bereketi gider, basireti bağlanır. Çeşitli belalarla, dertlerle Allah onu ezer. Yani bir şekilde Allah onu onursuz, şerefsiz, haysiyetsiz hale getirir. Ve insanlardan tecrit eder. Yani münafığın en mühim vasfına baktığımızda tecrit olduğunu görürüz. Hiç kimsenin etrafında olmadığını görürüz. Yani bu çok keskin bir alamettir. Etrafında onu insan yerine koyacak, değer verecek hiç kimse olmaz. Münafığı herkes şerefsiz bilir ama kafir de şerefsiz bilir. Yani hatta böyle en ahlaksız adam bile onları çok ahlaksız bilir. Yani mesela bir homoseksüele sorsan, onlar bile onları çok haysiyetsiz, şerefsiz bilirler. Hırsıza sorsan o da haysiyetsiz, şerefsiz bilir münafığı. Münafık en aşağısıdır çünkü, küfrün en aşağısıdır. Onun için bak, etraflarında hırsız, homoseksüel, it kopuk takımı falan da adam olmaz. Yani tamamen tecrit olur. Hiç yanaşan olmaz münafıklar. Bak, çok dikkat çekicidir bu. Normalde bunların it kopuktan oluşan bir ekibi olması lazım. Mesela ahlaksız insanlar oluşan. Hiç olmaz. Onun için bunların belirgin vasfını Allah Kur'an'da verirken bana dokunmayın diye tek yaşayacaksın diyor. Peygamberimiz zamanındaki münafıklar da öyle. Hep tek başına yaşayıp çöllerde köpek gibi ölmüşlerdir. Böyle haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz olarak yaşarlar ve dinsiz olarak yaşarlar. Tabii yakından gören açısından namaz kılmaz münafık. Kılıyor gibi gösterir ama biri görürse kılar. Yani bir Müslüman gördüğünde kılar, onlara gösteriş yapmak için kılabilir. Ama normalde kılmaz. Mesela ne sabah, ne akşam, ne öğlen, ne ikindi hiçbir şekilde kılmaz. Dolayısıyla münafık Müslüman için önemlidir. Müslümanın şevkini artırır. Münafıkla ilgili ayetleri okuduğunda Müslüman etkilenir, münafık etkilenmez. Çünkü Müslüman anlatıyor ya münafığa ayetleri. Ayetleri aslında kendine anlatır ve müminleri anlatır. Çünkü onlar etkilenirler. Onlar aman derler, Allah'a sığınırlar. Yani böyle olmak çok korkunç der. Ha münafığa o masal gibi gelir. Hiç etkilenmez. Yani haysiyetsizliğin en yüksek noktasına ulaştığı için artık o robotlaşmış, firavunlaşmış ve şeytanlaşmış olduğu için şeytanın yüzsüzlüğü ona çöker. Şeytan nasıl yüzsüz, haysiyetsiz? Utanma hissi var mı? Yok. Mesela cehenneme gidiyor, yine yüzsüz. Ben diyor, siz buraya çağırmadım, siz kendiniz geldiniz. Ben söyledim sadece, teklif edeyim size gel. Ben Allah'ı seviyorum diyor. Korkuyorum ben Allah'tan diyor. Halbuki ne sevgisi var, ne korkusu var. Yani hiçbir şekilde, ama cehennemde bile o iddiada. Allah'tan korksa yapar mı? Bak, sonsuza kadar cehennemde kalacak. Hiçbir şekilde Allah'tan korkmuyor. Cehennemde bile sonsuza kadar şeytanlığına devam ediyor şeytan. Münafık da yani sonsuza kadar münafıklığına devam eder cehennemde. Başladın mı bitmez. Onun için Allah onları sadece tecrid ederek orada tutuyor. Birbirlerine dalaşırlar, birbirine ahlaksızlık yaparlar. Şeytanla dalaşıyorlar, şeytan bunlarla dalaşıyor. Bunlar şeytana enaniyet yapıyor. Şeytan bunlara enaniyet yapıyor. Ve hepsi homoseksüel ruhludur. Yani mesela şeytan homoseksüeldi. İlk başında homoseksüeldi zaten. Lut kavmine gitti biliyorsunuz. Onları da homoseksüelle alaştırdı. Şimdi de dünyada İngilizlerin devleti insanları homoseksüel yapmak için uğraşıyor. Yani şeytanın en büyük amaçlarından biri budur. Kan ve homoseksüellik. Ve kadını yok etmek. Onun için muazzam bir kadın düşmanlığı var, görüyorsunuz. Şeytan etkisiyle. Kadın karşıtlığı var. Bunu etkisiz hale getirmeye gayret ediyoruz şu an. İsra Suresi, İbrahim Suresi 22'de şeytan Allah'a sanırım. İş hükme bağlanıp bitince diyor. Şeytan der ki doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Ben de size vaatte bulundum. Allah ne diyor? İslam'a hakim edeceğim. İslam hak. Cennet hak diyor. Ben de size vaatte bulundum. O da işte dünyayı, Müslümanlarla mücadeleyi, münafıklığı, onunla ilgili vaatlerde bulunuyor. Fakat size yalan söyledim diyor. Münafığın klasik vasfı. Bütün münafıklar yalancı olur. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Münafıkların öyle bir gücü olmaz. Yalnızca sizi çağırdım. Siz de bana icabet ettiniz. Münafık öyle hakikaten mesela çağırıyor ya, gelin diyor. Şuna buna telefondan yazıyor. Sadece çağırdım diyor dikkat ederseniz. Değil mi? Aynısı bak. Yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet edin. Bazı avanaklar eğer hastaysa icabet ediyor. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın diyor. Bak tam münafık üslubu. Kendini temize çıkarıyor görüyor musun? Beni neyi mi kınıyorsun diyor, ben temiz adamım diyor. Siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim. Bak kalleştik, kahpelik her yerde var ya. Siz de beni kurtaracak değilsiniz diyor. Orada da bilmişlik yapıyor. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı tanımamıştım. Bak bu sefer de yeni bir sahtekarlık daha. Halbuki daha önce de o kafada. Gerçek şu ki zalimlere acı bir azap vardır. Taha Suresi 97'de ayette Cenab-ı Allah diyor ki dedi ki haydi çekip git münafık için çekip gider. Artık senin hayatta hak ettiğin ceza bana dokunulmasın deyip yerinmendir. Ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçamayacağın azap dolu bir buluşma zamanı vardır. Yani cehennem ve dünyadaki belası da, o aslında ki dünyadaki belaya da dikkat çekiyor. Bak, ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçınamayacağın azap dolu bir buluşma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek, önünde eğildiğin ilahına bir bak. Bunlar tabii dünyanın önünde eğiliyorlar, dünyevi çıkarlar. Kulluk ediyorlar yani dünyevi çıkarlara. Biz onu mutlaka yakacağız, sonra da darmadağın edip denize savuracağız. Deniz de manidar. Efendim?
İnşallah.
Evet. Evet dinliyorum.
Kudüs olayı bir proje mi yoksa onların hazırladığı bir savaş stratejisi mi? Teşekkür ederim.
Kudüs olayı tabii kader içerisinde olayların gelişmesini sağlayan bir sıçrama noktası. Bir nokta-i istinat. Aslında bu zannedildiği gibi olmaz. Yani İslam ülkeleri bunu hazmederler. Bak göreceksiniz, bayağı rahat hazmederler, öyle bir sorun çıkmaz. Daha ilerisini de hazmederler yani. Ondan da bir sorun çıkmaz. Yani Suriye'yi hazmeden adam, Irak'ı hazmeden adam, Afganistan'ı, Libya'yı, efendim Arakan'ı, efendim diğer İslam ülkelerini hazmeden adam, milyonlarca Müslümanın katledilmesini hazmeden adam, oradaki bu herhangi bir olay gibi görünüyor yani şu an. Zaten çünkü Doğu Kudüs, Filistin almış. Biz de burada başkent ilan ettik. Bu herhangi bir olay gibi görünür. Şamata'nın dışında, Hamas'ın nutukların dışında pek bir şey yapmazlar. Hepsini tenzih ediyorum ama büyük bölüm böyle olur. Bak Tayyip Hoca bunun dertlisi, söylüyor, anlatıyor falan. Hiç kale almazlar. Çünkü zamanı gelmedi daha. Dozu yeterli değil. Şimdi doz artacak. Zaten şu an doz talebi var. O görülüyor. Bu dozun yetmediği anlaşılıyor. Doz 2 misli, 3 misli, 4 misli, 5 misli, 6, 7 misli olduğunda tamam diyor. Ondan sonra ne istersen yapacağım diyor. Şimdi doz artımını göreceğiz. Anlamıyor. Yani mesela 10 milyona yakın Müslüman şehit edildi son yıllarda. Adamın umurunda bile değil. Filistin'in başkent olması yani çok makul karşılar insanlar, böyle bir sorun çıkmaz. Çünkü zaten makul hale getirdiler şu an. Yani Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti yapınca orası da burada İsrail'in başkenti olur. Bu kadar basit yani. Yani sen zaten başkenti ilan etmişsin. Ya başkent olmasına karşı olman diye bir konu yok. Yani sorulduğumuz da Filistin'e ne diyor? Başkent neresi diyor? Kudüs diyor. E tamam, İsrail de sordu muydu? Başkent neresi? Kudüs diyor, aynısı. Ay sen diyebilirsin, sen diyemezsin denemeyeceğine göre. Çünkü ikisinin toprak hakkı var orada. Doğu Kudüs Filistin'in, Batı Kudüs İsrail'in. E o yapıyorsa sen yapamazsın, nasıl diyeceksin? Değil mi? Ben ilan ettim diyor. E sen ilan ettiyse o da ilan eder o zaman. Dolayısıyla bundan hiçbir şey çıkmaz. Yani gerilim olur, intifada tarzı olaylar olur. Yine insanlar şehit olurlar. Çatışma olur. Yani Filistin halkı daha da gerilir. Ve o sıkıntıya dayanamayan Filistinler oradan göçer. Daha bunalırlar ve göç hızlanır. Göç hızlandıkça oralar boşalır. Boşaldıkça Filistin'in haritadaki yeri küçüldükçe küçülür. Yani şu an toplu iğne başı olmaya doğru gidiyor. Gittikçe küçülerek. Ve bu İslam aleminin büyük bir bölümü ilgilendirmiyor, ilgilendirmez de. Uyuyor adamlar yani, alana uyuyor. Getirdim. Zaten toplantı yaptım da. Yani derin horlamayla uyuyor, yatıyor yani. Bacaklarını falan ayırıp takma dişleri falan düşüyor. Yani cinnet geçirmiş şekilde horlayarak uyuyor. Uyandırdıktan zaten müthiş şok oluyor. Neredeyiz falan diyor, ne oluyor falan diyor böyle. Toparlayamıyor, toplantıda olduğunu da anlayamıyor. Kendi memleketinde olduğunu düşünüyor. Hüsniye neredesin falan diyor böyle. Karısını falan arıyor yani. Yemek mi yiyeceğiz falan diyor. Şaşırıyor adam yani. Allah anlayacakları değilden konuşacağı anlaşılıyor. Yani İttihat-ı İslam'ı istememek çok büyük bir haramdır. Çok büyük bir günahtır ve çok büyük bir zulümdür. Ne diyor Fethullah Gülen? Hiç gerek yok diyor. Üç kişi.
Üç kişi, evet.
Güzel. Dinliyorum.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyada bir kullanıcının Türkiye, Türkler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhindeki mesajını paylaşan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Zeyd Abdullah Bin Zayed'e tepki gösterdi.
Yanlışlıktan falan mı paylaştı acaba?
Yani retweet etmiş.
Retweet etmiş.
Paylaşmış.
Nedir acaba sorun?
Sayın Erdoğan aleyhinde olan bir paylaşım.
O zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nin genel yapısında bir muhalefet ruhu olabilir.
Evet.
Orayı bir ziyaret etmesi lazım hükümetin. Evet. Yani Tayyip Hocam orayı bir ziyarete gidebilir.
Evet.
Yanlış yönlendirmiş olabilir onları. Çünkü İngilizlerin devletinin adamları orada fink attı zamanında.
Evet,
evet dinliyorum.
Manevi güzelliği nasıl elde edebiliriz?
Benim canımın içi, nasıl güzel olmuşsun sen, çok güzel olmuşsun. Şapka çok yakışmış. Yüzün çok hoş, kendine has müthiş bir caziben ve etkileme gücün var. Çok temiz yüzündeki ifade. Hatların da bayağı güzel, çok hoş duruyor. Saçın, kıyafetin, şapkan falan hepsi çok çok güzel olmuş. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Seni cennette bana arkadaş dost etsin inşallah.
İnşallah.
Güzel yüzün, manevi güzellik her şeyin sahibi olan, her şeyi yaratan, sevgiyi çok seven, aşkı çok seven ama sonsuz seven, aşkı, tutkuyu sonsuz seven Allah'ı severek olur. Çünkü tutkunun sahibi o, sevginin sahibi de o, yaratıcısı da o. Biz de o etkiyi meydana getiren de o. Seveceğimiz güzelliği yaratan o. Ve tutku gücünü meydana getiren o. Tamam ona ait olduğu için. Ve sonsuz sevilmekten Allah hoşlandığı için, beğendiği için sonsuz sevilmeyi. Bütün mesele sonsuz sevgi isteyen Allah'a candan sevgi. Candan dikkat. Candan özen. Yani çok iyi dikkat vermek lazım Allah'a. Dikkati dağıtmamak lazım Allah'ın üzerinden. Sık sık dağılır dikkat insanlarda. Dış olaylar, sokak, televizyon, şu bu falan, ailesi, yakın çevresi. İnsanın dikkatini rahatça dağıtabilir. İnsanın dikkatinin dağılmaması, Allah üzerine dikkatinin devam etmesi çok önemli. O zaman manevi güzelliklerle ilgili her şeye ulaşabiliriz. Zaten yanımızda Kur'an'ı yaratıyor Allah. Kur'an'da ana sırlar mevcut. Yani çünkü biz Allah'a soramayız zaten, sözlü olarak sorma imkanımız yok. Peygamber'e vahiy ile bildirdiği için ana bilgileri Kur'an'dan alabiliriz. Allah'ın ne istediğini, en önemli gördüğü konular nelerdir, onları öğreniriz. Olsa dikkatimizi Allah'a verdiğimizde çok berrak olarak onları anlarız. Ve manevi güzellik de tam anlamıyla oluşmuş olur. Yani kelimenin tam anlamıyla oluşur. Allah'ın istediği şekilde. Evet, dinliyorum.
Adnan Bey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed'in paylaştığı tweet'e karşılık şu şekilde cevap vermiş. Zayed'in Türkler ve Arapları bir kez daha karşı karşıya getirmeye çalışan bu propaganda yalanını retweet etmesi çok ayıp. O zaman Medine'yi İngiliz planlarına karşı cesurca savunan Fahrettin Paşa'ydı. Şimdi yeni moda ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmak mı dedi.
Ona daha okkalı bir cevap vermek lazım ama İngiliz devletine de dikkat çekmiş, iyi olmuş.
Evet.
Evet, dinliyorum.
Spor mu genç tutar, iman mı?
Dur bak, sana işin doğrusunu söyleyeyim. Fazla spor acayip yaşlandırır insanı. Çökertir yani, eklemleri, vücudu çökertir. Yaşlılığın ana sebeplerinden biridir fazla spor. Belki kaslar güçlenir yani biraz ama erimeye sebep olur vücutta. Yani o faydalı bir şey değil. Makul spor yapılması lazım. Ama gençliği sağlayan tabii ki Allah'ın yarattığı mucizedir. Ya doğrudan imanla bağlantılıdır. Mesela Peygamberimiz çok gençti. Hazreti İbrahim gençti. Musa çok gençti. 120 yaşına rağmen çok gençti. Yani bir yaşlılık belirtisi göstermiyordu. Bayağı çevikti, her yere, kayalara, dağlara tırmanıyordu. Her yerde hızlı hareket edebiliyordu. Ve cildi falan, yüzü de çok dinçti. Yani saçları falan dökülmedi mesela Hazreti Musa'nın. 120 yaşında olmasına rağmen. Bayağı babayı çok güçlü bir insandı. Doğrudan tabii imanla bağlantısı vardır. Evet, dinliyorum.
Ben Samsun'dan Samet Başökür. Neden diğer hocalardan bu kadar farklısınız hocam?
Benim yakışıklım diğer gençlerde niye bu kadar yakışıklı? Birçok gençten daha yakışıklı, daha güzel. Kaş, göz, her yeri çok güzel maşallah. Diğer hocalar birbirlerinden çok etkileniyorlar birçoğu. Yani birbirinin tasdikini arıyorlar. Yani hem toplumun tasdikini arıyorlar, hem birbirlerinin tasdikini arıyorlar. Birbirlerine çelişmemeye çok özen gösteriyorlar. Toplumun genel yapısı olmasa da işte kendi paralelinde gördükleri yapıyla da çelişmemeye çok güzel gösteriyorlar. O yüzden tam onların istediği tarzda konuşuyorlar. Bakıyorlar yani mesela Mehdiyet karşıtlığı var mı? Var. O da Mehdi karşıtı oluyor. Bakıyor onların hiçbir PKK'dan bahsetmiyor, o da bahsetmiyor. Bakıyor hiçbir İngiliz derin devletinden bahsetmiyor, o da bahsetmiyor. Bakıyor hiçbir iman hakikati anlatmıyor, onlar da anlatmıyor. Yani iman hakikati anlatmanın bile sivri bir görüntü vereceğini düşünüyor. Dikkat ediyor, anlatmıyor. Onlar bakıyor böyle ortalık konular konuşuyor, onlar da ortalık konular konuşuyorlar. Dolayısıyla birbirlerini taklit ediyorlar, birçoğu öyle. Ben onu kendime yakıştırmam ben. Allah'ın beni gördüğünü görüyorum. Allah için hareket ederim. Samimi hareket ederim. İçimden geldiği gibi hareket ederim. Doğru bildiğimi söylerim ve doğruya göre hareket ederim. Filiz, biz neredeyiz?
İtalya'dayız.
Niye müzik dinlemiyoruz o zaman? Efendim? Çok acı bir şey ya. Bak nasıl şartlanmışız ki. Ne kadar acı bir şey ya. Akyol diye birisi varmış. Bunun resmi var mı sizde?
Evet,
evet
var. Evet.
Hazreti İsa'nın ne tür mucizeleri var?
Hazreti İsa'ya mahsus olarak Allah o mucizeleri meydana getiriyor ama insanlara etkili olmadı zannedildiği gibi olmuyor. Mesela 12 talebesi var ama imanları zayıf yani. Hayret edici şey. Hakikaten mesela 3 günlük ölü var. Lamartus Allah'ın izniyle kalk diyor. Adam kalkıyor yani üstündeki o sargılarla falan. Etkilenmiyorlar. Mesela gözü görmeyen ama adam elini sürüyor, gözü açılıyor. Yine etkilenmiyorlar. Cildi bozuk adam mesela elini sürüyor. Hemen anında değil ama bir süre sonra cildi düzeliyor. mesela kuş biçiminde bir şey yapıyor, koyuyor, kenara çekiliyor, uçup gidiyor sonra. Ama tabii aklın ihtiyarını almayacak şekilde, onun da aklın ihtiyarını almayacak şekilde oluyor bunlar. Yine geldiğinde yine mucize gösterecek. Ama yani aklın ihtiyarını almaz. Yani insanı iman etmeye mecbur etmez. Evet, dinliyorum.
İnsanlar neden bu kadar çok inat eder?
Benim canımın içi yüzü çok güzel, ses tonu da çok güzel, bayağı kişilikli. Gurur, kibir, enaniyet, büyüklük hissi. Allah Kur'an'da bu özelliğini belirtiyor insanların. Yani hakka karşı direnme özelliği var. Doğruya karşı direnme özelliği var insanların. Hatta zulüm ve büyüklenme dolayısıyla diyor, reddettiler diyor. Zulüme karşı yatkınlık ve büyüklenme, yani gurur ve kibirden dolayı hak olduğunu, doğru olduğunu bildiği halde direniyor. Bilinç altında kıskanma ve kötülük yapma hissi de bunu tetikliyor. Ama asıl neden gurur ve büyüklük hissidir. Evet, dinliyorum.
Yalnız yaşayan insanlara tavsiyeler nelerdir?
Kime benziyor? Hocama benziyor mu biraz?
Evet.
Salih'i ayandırıyor değil mi?
Evet.
Bir daha göreyim. Benim canım bayağı güzel. Çok temiz bir kız. Çok nurlu yüzü de. Başörtüsü, yani kıyafeti de yakışmış. Canımın içi bir kere yalnız yaşama son derece tehlikeli bir şey. Yani her yöne riskli. Bir kere tansiyonu falan varsa çok tehlikeli olabilir. Yani bayılma huyu falan varsa çok tehlikeli olabilir. Komşularını falan tembihlemesi lazım. Yani sık sık onu kontrol etmeleri için. Diyafon sistemi olması lazım evde, kapıyla görüşebilmesi için. Kapıyı hiç kimseye açmaması gerekiyor normalde. Yani çok iyi tanıdığı birisi olmadıktan sonra kapıyı açmaması gerekir. Yani pek olmasa çok daha iyi olur. Çok bayağı tehlikeli. Mesela intiharlar falan tekken olur. Mesela evde başka kişi olduğuna zordur yani öyle bir şey. Cinayetler de öyle gerçekten. Faili meçhul cinayetler hep tek kişi tek olduğunda yapılıyor. Faili de pek bulunamıyor. Ama her ülkede mecbursa şöyle olabilir. Kapı bir kere çelik kapı olması lazım. Evin kapısı. Anahtar sistemi güçlü olması lazım. Kapıda bir misafir olduğunu düşünelim, birisi geldiğini düşünelim. Kapıyı tam anlamına gösteren bir kamera sistemi olması lazım. Evin içinden görünen, yani baktım mı, düğmeye bastım mı kapıyı tam anlamına gözük veya doğrudan gösterten de olabilir. Ana kapıyı ve dış kapıyı, yani evin kapısını ve tamamen dışarıdaki kapıyı da gösterten kamera sistemi gerekir. Diyafonla bağlantı sistemi olması gerekiyor. Gelenle bir konuşması gerekir. Banyodayken falan telefonu açık bırakması iyi olur. Mesela annesiyle telefonu açık bırakarak banyoda olsa, telefon mesela banyo yapıyor ama açık bıraksa iyi olur. Ya güvenlik, ona çok dikkat etmesi gerekiyor, güvenliğe. Çünkü zaman çok anormal. Geçen gün o bıçaklanan genç kız, onu gösterdiler. Yani bayağı kinlendim oradaki kişilere, acayip öfkelendim. Yani bu nasıl bir ahlak, nasıl bir vicdan, nasıl bir kafa? Ya inanılır gibi, deliler gibi kaçıyor adamlar. Koskoca, bir kişi iki kişi değil. Ya bıçak nihayet elindeki adamın. Vur eline bir şeyle, bitti. Bu kadar basit. Ne kadar canları tatlı. Ya senin kendi kız kardeşini orada bıçaklasalar, annene bıçaklasalar bırakıp kaçar mısın? Kaçmazsın. Yazık, günah değil mi orada? O Müslüman evladı, orada bıçaklanıyor o çocuk. Daha adam bıçağı ilk çektiğinde direkt üstüne atlaman lazım. Zaten darmadağın olur o. Yani iki kişi karşısında olduğunda zaten yani bıçaklama fikri gider onda zaten. Anlamı kalmıyor ki adam. Yani karşıdaki onu muhatap alacak birisi değil. Çünkü öfkelendiğinden sen onu uzaklaştırmış oluyorsun. Sana karşı bir öfkesi yok. Belki farzı hamle yaptığını düşünelim. Al eline bir şey, vur eline. Veyahut omzuna vur. Veyahut işte ne yapıyorsan yap yani. Bir şekilde etkisel getir. Çünkü öldürmeye tam teşebbüs var. Yani her ökerde orada onun durdurulması gerekiyor.
Yüze yakın bıçak darbesiyle saldırmış demiştiniz.
Ya bu kardeşim benim aklım almıyor bu işi. Çok şaşırıyorum yani. Yani çok uzun süren bir şey bu. Ya adam nasıl bir şey yapıp durduramazsınız? Bu çok anormal. Hükümet bu konularda açıklama yapsın. Yani TRT bu konuda açıklama yapsın. Kamuoyu yetiştirilsin, eğitilsinler. Allah Allah. Adam elinde bıçak varsa orada herhangi bir şey al, vur eline ya. Ne kadar kıymetli. Sen askere gitmeyecek misin ya? Vatan korumasına gitmeyecek misin? Bu kadar korkaklık olur mu? PKK saldırdığını düşün. Ne yapacaksın? Kaçacaksın. Düşman saldırdığını düşün. Ne yapacaksın? Kaçacaksın. Ya cepheden kaçmak vatan hainliğidir. Orada sen cepheden kaçmış oluyorsun. Cepheden kaçılır mı ya? Orada senin bir kardeşine saldırı var. Bir zulüm var. Orada onu durdursana. Yani bu çok kızdırıcı. Orada o kaçanların kim olduğunu tespit etsinler ya. Televizyona çıkarsınlar onları. Ya bu kişileri tanıyalım. Ya böyle şeylerle korkaklık gösteren insanları kamuoyuna tanıtsınlar. Bundan sonra göğsünü yere yere geziyorlar. O cinayetten onların hepsi sorumlu. Ha onlar öldürmüş. Ha. Yazık o genç kıza ya. Yani inanılır gibi değil. Evet dinliyorum.
Kuzunun sütünü sahiplenen bir kedi var.
Yani ikisini de şapur şapur öpmek lazım. Gayrete bak ya. Kudurmuş gibi yani.
Allah katında üstünlük neye göredir?
Yakışıklım. Allah bir insana bakar, kendini seviyor mu? Ne kadar düşünüyor, ne kadar ilgili, ne kadar önem veriyor? Allah da ona o kadar önem verir, o kadar korur, kollar. Yani özetle budur. Bir insan Allah'a ne kadar sevgisi varsa, Allah'ın da o kişiye o kadar göre sevgisi olur. Allah'la ne kadar ilgiliyse, Allah da ondan o kadar ilgilenir. Yoksa Allah için bir insanı ezmek, yok etmek, yani darmadan etmek zaten görüyorsunuz. Ya son derece kolaydır. Evet dinliyorum.
Münafık için tövbe mümkün mü?
Benim dünyalar tatlımı yaklaştır bakayım. Nasıl güzel, hayret ya, bayağı güzel. Çok masum, bayağı tatlı. O da İrlandalı kızlara benziyor değil mi? Bayağı şeker, tablo gibi ama çok çok güzel. Allah cennette seni bana kardeş etsin. Senin güzelliğine doyulmaz. Sana doyulmaz maşallah. Münafık. Yanlış anlaşılıyor münafık kelimesi. Şeytandır münafık. Yani doğrudan şeytandır. Şeytan tövbe edebiliyor mu desen aynı soru olur. Yani şeytan tövbe etmesi mümkün mü? Şeytanın tövbe etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla münafıkla şeytan aynıdır. Yani kelime farklılığından dolayı hataya düşürüyor. Münafık şeytanın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Yani bildiğimiz klasik şeytandır. Yani her şeyin klasik şeytandır. Şuuru kapalıdır. Yani bilgisayar gibidir. Belli derecede ne yapacağı, ne edeceği hepsi bellidir. Onu yapar. Müminlerin imtihanı için Allah tarafından yaratılır. Dönüşü mümkün olmayan bir yoldur münafıklık. Allah ayette diyor, bak 70 kere sen onun için tövbe dilesen de Allah onları affedecek değildir diyor. Münafığın dönüşü olmaz. O girdi mi o yola artık karanlık, o bir gayya kuyusu o. Kur'an'da gayya kuyusu geçiyor. Düşer de düşer. Yani önü sonu yok onun. Şimdi aşağıdan bizim yaptığımız faaliyetleri anlatan bir film vardı, kısa bir film. Onu bir görelim.
Allah'ın rızasını kazanmak için yaşanan bir ömür. Adnan Oktar. 300'den fazla kitap. Kitaplar toplam 65 bin sayfadan fazla. Bu kitaplar 73 dile çevrildi. 100'den fazla ülkede kitapçılarda satılıyor. 30 milyon kitap satışı. 30 milyon kitap da ücretsiz dağıtıldı. Hiçbir kitaptan telif almayan tek kişi. Eserlerinden faydalanarak hazırlanan bin web sitesi. Bu web sitelerini 167 ülkeden her ay 47 milyon insan ziyaret ediyor. Kitaplardan hazırlanan web sitelerini günlük 1 milyondan fazla insan ziyaret ediyor. Her ay bu web sitelerinde 10 milyondan fazla film izleniyor. Her ay sitelerden yaklaşık 8 milyon film, 5 milyon kitap bilgisayarlara ücretsiz olarak indiriliyor. Sitelerden toplam indirme 19 milyonun üzerinde. Harun Yahya Org sitesinde sadece Türkçe olarak toplam 96 bin sayfa, İngilizce sitede 45 bin sayfa bilgi. Harun Yahya Org sitesinde 60'ın üzerinde ayrı dilde eser var. Adnan Oktar'ın eserlerinden hazırlanarak 5 binden fazla konferans yapıldı. Adnan Oktar'ın makaleleri şu anda 47 ülkede 217 gazete, dergi ve internet sitesinde yayınlanıyor. Bugüne kadar Adnan Oktar'ın makaleleri 70'den fazla ülkede, 500'den fazla gazete ve dergide yayınlandı. Adnan Oktar'ın söylediği ve aynen gerçekleşen 3000'e yakın ne demişti ne oldu konusu var. Darwinizme karşı bilimsel delillerle ilmi mücadele vererek ortadan kaldıran tek kişi. Türkiye'de evrim müfredattan çıkarılınca yurt dışında 30 gazete Adnan Oktar çalışmaları sebebiyle Türkiye evrime elveda diyor haberleri yaptı. Adnan Oktar'ın İngilizlerin devletini deşifre etmesinin ardından Türkiye'de 500'den fazla aydın bu konuya dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada böyle etkili bir faaliyetin eşi benzeri yapılmadı. Allah'ın rızasını kazanmak için yaşanan bir ömür. Adnan Oktar. 300'den fazla kitap. Kitaplar toplam 65 bin sayfadan fazla. Bu kitaplar 73 dile çevrildi. 100'den fazla ülkede kitapçılarda satılıyor. 30 milyon kitap satışı. 30 milyon kitap da ücretsiz dağıtıldı. Hiçbir kitaptan telif almayan tek kişi. Eserlerinden faydalanarak hazırlanan bin web sitesi. Bu web sitelerini 167 ülkeden her ay 47 milyon insan ziyaret ediyor. Kitaplardan hazırlanan web sitelerini günlük 1 milyondan fazla insan ziyaret ediyor. Her ay bu web sitelerinde 10 milyondan fazla film izleniyor. Her ay sitelerden yaklaşık 8 milyon film, 5 milyon kitap bilgisayarlara ücretsiz olarak indiriliyor. Sitelerden toplam indirme 19 milyonun üzerinde. HarunYahya.org sitesinde sadece Türkçe olarak toplam 96 bin sayfa, İngilizce sitede 45 bin sayfa bilgi. HarunYahya.org sitesinde 60'ın üzerinde ayrı dilde eser var. Adnan Oktar'ın eserlerinden hazırlanarak 5000'den fazla konferans yapıldı. Adnan Oktar'ın makaleleri şu anda 47 ülkede 217 gazete, dergi ve internet sitesinde yayınlanıyor. Bugüne kadar Adnan Oktar'ın makaleleri 70'den fazla ülkede, 500'den fazla gazete ve dergide yayınlandı. Adnan Oktar'ın söylediği ve aynen gerçekleşen 3000'e yakın ne demişti ne oldu konusu var. Darwinizme karşı bilimsel delillerle ilmi mücadele vererek ortadan kaldıran tek kişi. Türkiye'de evrim müfredattan çıkarılınca yurt dışında 30 gazete Adnan Oktar çalışmaları sebebiyle Türkiye evrime elveda diyor haberleri yaptı. Adnan Oktar'ın İngilizlerin devletini deşifre etmesinin ardından Türkiye'de 500'den fazla aydın bu konuya dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada böyle etkili bir faaliyetin eşi benzeri yapılmadı. Allah'ın rızasını kazanmak için yaşanan bir ömür. Adnan Oktar. 300'den fazla kitap. Kitaplar toplam 65 bin sayfadan fazla. Bu kitaplar 73 dile çevrildi. 100'den fazla ülkede kitapçılarda satılıyor. 30 milyon kitap satışı. 30 milyon kitap da ücretsiz dağıtıldı. Hiçbir kitaptan telif almayan tek kişi. Eserlerinden faydalanarak hazırlanan bin web sitesi. Bu web sitelerini 167 ülkeden her ay 47 milyon insan ziyaret ediyor. Kitaplardan hazırlanan web sitelerini günlük 1 milyondan fazla insan ziyaret ediyor. Her ay bu web sitelerinde 10 milyondan fazla film izleniyor. Her ay sitelerden yaklaşık 8 milyon film, 5 milyon kitap bilgisayarlara ücretsiz olarak indiriliyor. Sitelerden toplam indirme 19 milyonun üzerinde. HarunYahya.org sitesinde sadece Türkçe olarak toplam 96 bin sayfa, İngilizce sitede 45 bin sayfa bilgi. HarunYahya.org sitesinde 60'ın üzerinde ayrı dilde eser var. Adnan Oktar'ın eserlerinden hazırlanarak 5000'den fazla konferans yapıldı. Adnan Oktar'ın makaleleri şu anda 47 ülkede 217 gazete, dergi ve internet sitesinde yayınlanıyor. Bugüne kadar Adnan Oktar'ın makaleleri 70'den fazla ülkede, 500'den fazla gazete ve dergide yayınlandı. Adnan Oktar'ın söylediği ve aynen gerçekleşen 3000'e yakın ne demişti ne oldu konusu var. Darwinizme karşı bilimsel delillerle ilmi mücadele vererek ortadan kaldıran tek kişi. Türkiye'de evrim müfredattan çıkarılınca yurt dışında 30 gazete Adnan Oktar çalışmaları sebebiyle Türkiye evrime elveda diyor haberleri yaptı. Adnan Oktar'ın İngilizlerin devletini deşifre etmesinin ardından Türkiye'de 500'den fazla aydın bu konuya dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada böyle etkili bir faaliyetin eşi benzeri yapılmadı.